Kurtuluşa giden yol.
Evet, dünyanın dört bir yanında kulağı bizde olan Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Kurtuluşa giden yolda 3. bölüme ve Mondros Mütarekesi sonrasında Anadolu'nun vereceği en çetin sınava geldi sıra. Ben Mehmet Kancı. Kurtuluş Savaşı'nın tarihe mal olan önemli olaylarını hafızalarda yeniden canlandırdığımız programımızla karşınızdayız. Şimdi sırada İzmir'in işgali var. İkinci bölümü noktalarken 15 Mayıs günü Midilli Adası'ndan yola çıkan Yunan filosunun sabah 7.30 sıralarında İzmir açıklarına ulaştığını aktarmıştık. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve İtalyan savaş gemileri de işgale destek vermek için İzmir açıklarında mevzilenmişti. Yunan askeri İzmir'e ayak basmaya hazırlanırken aynı saatlerde İstanbul'da Kız Kulesi açıklarında Kaptan İsmail Hakkı Bey komutasındaki bir gemide yola çıkmak için hazırlıklara başlıyordu. İstanbul'dan Karadeniz'e açılacak bu geminin mürettebatı henüz Kurtuluş Savaşı'na vuracakları damgadan haberdar değillerdi. Bandırma vapuru dünya İzmir'in işgal haberiyle çalkalanırken 16 Mayıs öğle üzeri Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki 18 askerle İstanbul Boğazı'ndan demir alarak sessizce Karadeniz'e açılacaktı. Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi kimliğiyle çıktığı yolculuğun ileri safhalarına dair yaptığı, ancak kendisini görevlendirenlerden gizli tuttuğu planların ne denli isabetli olduğunu İzmir'den gelen vahşet haberleriyle zihninde teyit edecekti. İzmir'in 15 Mayıs'ta işgalinin ilk 48 saatinde yaşanan dehşetin boyutlarını anlamak için olaylara bizzat tanıklık etmiş bir İtalyan gazetecisinin, Ernesto Vassallo'nun Il Tempo gazetesinde yayımlanan makalelerine konuk olacağız şimdi. Vassallo'nun İzmir'in işgalini anlattığı makaleleri için ilgili dinleyicilerimize Mevlüt Çelebi'nin Çağdaş Türkiye Araştırmaları dergisindeki çalışmasını öneriyoruz. Biz şimdi bu makalenin en çarpıcı kısımlarını sizlere aktaracağız. Makalenin tamamı Çelebi'nin çalışmasında mevcut. Şimdi bakalım İtalyan gazeteci bir batılı gözüyle Vassallo uğursuz günü nasıl betimlemiş. İzmir şehri 15 Mayıs sabahı her zamanki gibi sakin uyandı. Fakat az sonra Rum halkı alışılmadık bir şekilde yaşanacak olayların habercisi gibi görünen çok sayıda Yunan, İngiliz, Fransız ve Amerikan bayrağını astılar. Saat 7'ye doğru Müslümanlardan oluşan bir komisyon, Yunan birliklerinin İzmir'e çıkarma yapacaklarının doğru olup olmadığını sormak için Vali İzzettin Paşa'nın huzurunda bulunuyordu. Vali önceki akşam İngiliz amirali tarafından bilgilendirilmesine rağmen Türkleri sakinleştirmek için bu haberi yalanladı. Türkler örgütlenmemişlerdi ve ordunun hiç olmazsa kendiliğinden bir direniş göstereceğini tahayyül ediyorlardı. Saat 8'de ilk 7 Yunan gemisi İngiliz ve Yunan savaş gemilerinin refakatinde konvoy halinde körfeze girdiler. Karaya yaklaşık 7500 Yunan askeri çıktı. Saat 10:20 geçe askerler müzik ve başlarında bayraktarları ve coşkulur kalabalık Rum halkın eşliğinde kordon boyunca yürüyüşe geçtiler. İşte bu yürüyüş sonucunda Yunan askerleri Türk mahallesinin bulunduğu kemer altına gelirler ve Hasan Tahsin ismiyle de bilinen Osman Nevres'in silahını ateşlemesiyle İki Yunan askeri yere serilir. Ardından dakikalarca sürecek karşı ateş başlar. Vurulan Türk sivillerin naaşları saatlerce yollarda kalır. İtalyan gazeteciye göre ateş sona erer ermez büyük çaplı bir Türk tutuklaması başlar. Yunan askerleri yakaladıkları Türkleri 3 defa Zito Venizelos, yani Yaşa Venizelos diye bağırmaya zorlarlar. Rum kalabalık onlara gülüyordu diye anlatır İtalyan gazeteci. Esirler yara bere içinde her taraflarından kan damlayarak zar zor yürüyorlar ve merhamet diliyorlardı. Yunan askerlerinin arasında kıyıda yürüyen esirlerin üzerine bazı Rum evlerinin pencerelerinden tabancayla ateş ediliyordu. Asker kıyafeti giyinmiş pek çok yerli Rum, Türklere katliam yapmak için heyecan içindeydiler. Fes öldürülme vesilesi olmuştu. Kordon boyunca yere düşmüş, vurulmuş ya da sadece yaralı olanların kıymetli eşyaları alınarak denize atılıyorlardı. Ana caddede bir Rum'un iki Yunan askerinin arasında bileklerinden kelepçeyle tutuklu bir Türk'e yaklaşıp kafasına arkadan ateş ettiğini bir müttefik subayı gördü. Rum gençleri eğleniyorlardı. Diğer esirler gibi üzerinden kan damlayan bir Türk albayı Yunan askerleri tarafından ileri itildi. Bir dizinin üzerine düştüğü görüldü. 50 yaşını aşmış Türk subayı bitkin ve acı içinde İtalyan savaş gemisi Bronzetti'nin birkaç metre ötesindeydi. Türk albayın yanından geçen Yunan askerleri onu tekmelediler, alay ettiler. Bir Yunan askeri yaşlı Türk subayına yaklaşarak su içmekteyken onu sırtından süngüledi. Çok yakında bir Yunan subayı vardı. Fakat kayıtsız kaldı. İtalyan komutan Grenet kendisini alamayarak aşağıya rıhtıma indi. Yunan subayına yaklaşarak bu aşırılıklardan uzak durmasını emretmesini rica etti. Yunan subay soğuk bir ifadeyle bunun kendi işi olmadığı cevabını verdi. Bu arada Türk subayı, İtalyan denizciler, doktorun bulunduğu İtalyan bir başka İtalyan gemisi Duilio'nun güvertesine taşıdı. Daha sonra bu subay şehirdeki bir hastaneye nakledildi. Burada bir parantez açarak İtalyan gazetecinin yüksek bir ihtimalle bahsettiği kişi olan şehit Üsküdarlı Süleyman Fethi Bey'in aziz hatırasını anmak tarih önünde borcumuzdur. Albay Fethi Bey askerlik şubesi başkanıydı ve Yunan işgalinin gerçekleşeceği sabah eşi Edibe Hanım kendisini işe gitmekten alıkoymaya çalışmış, en azından gelişmeleri gözledikten sonra evden çıkmasını istemişti. Ancak Fethi Bey eşinin bu ısrarına "Ben askerim, İşime böyle bir günde gitmezsem başka ne zaman gideceğim" sözleriyle mukabele ederek karantina semtindeki evinden görevinin başına gitti. Albay Fethi Bey'in akıbetini Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından 1920 yılında bastırılan İzmir'de Ne Oldu başlıklı 10 sayfalık kitapçıktan okumaya devam edelim. Öğlene doğru kordon üzerinden başı açık, formaları sökük, göğsünün 8 yerinden süngülenmiş kan içinde Ahsa Asker Heyeti Reisi Miralay Süleyman Fethi Bey bir alay canavar sürüsünün ortasında dipçikler altında yürütülüyordu. İstanbul'daki Salkım Söğüt Dergahı Şerifi'nin şeyhi Piri Fani İzzettin Efendi Hazretlerinin oğlu olan Süleyman Fethi Bey merhum, Yunan'ın İzmir'e çıktığı gün kışlada Kur'an-ı Kerim okurken Yunanlıların hücumuna maruz kalmış ve elinden Kur'an-ı Kerim'i alıp haşa ayaklarıyla çiğnemeye başlayan bir Yunan zabitine vurduğu bir tokattan dolayı ilk şehadet süngüsünü omzu üzerinden almıştır. İlk süngü yarasını alan bu arslan yarasının kanlarına bakmaksızın eğilerek o mübarek Kur'an-ı Azimüşşan'ı yerden almış ve omzundan akan kanlara karıştırdığı gözyaşlarıyla ıslatarak öpüp başına koymuş ve bu sırada etrafını alan 20 kadar Yunan asker ve zabitlerinin ikinci bir hücumuna maruz kalmıştır. Odaya giren askerler merhuma ellerini kaldırmalarını emreylemişler. Buna cevaben demiştir ki: "Ben bir kumandan ve miralayım. Amirimden başkasına kendimi muayene ettirtmem." Bu söz merhuma ikinci bir süngünün daha yara açmasına sebep olmuştur. Ve üçüncü teklif: "Üniformalarını çıkar." Buna o mübarek şehit şu cevabı vermiştir: "O üniformayı bana padişahım taktı. Onu ancak onun emri çıkardır." Bu cevabı alan Yunanlılar azgın birer canavar gibi merhumun üzerine çullanarak üniformalarını parçalamış ve belinden çıkardıkları kayışla kafasını gözünü birkaç yerinden yarmışlardır. Dördüncü teklif şu idi: "Zito Venizelos" diye bağıracaksın. Bilhassa bu son teklife merhumun cevabı: "Yaşasın Osmanlılık, benim kanımın döküldüğü bu topraklar inşallah size mezar olur" olmuştur. Bu cevap merhuma üçüncü bir süngünün daha vurulmasına mucib olmuştur. Yüz binlerce halkın arasında dipçiklenen bu yaralı arslan her teklife "Yaşasın Müslümanlık" cevabını vermiş, tam yarım saatte kordonun kaldırımlarını mübarek kanıyla sulaya sulaya vapur iskelesine kadar gelmiştir. Albay Fethi Bey Yunan askerleri tarafından 22 defa süngülendikten sonra İtalyan subaylarının girişimiyle hastaneye kaldırılır. 16 Mayıs sabaha karşı yatağında "Makamımı görüyorum" sözlerini söyledikten sonra şehadete erişti. İşgalcilere rağmen büyük bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Süleyman Fethi Bey'in Yunan süngülerine direnirken taşıdığı üniforma da bugün İstanbul Harbi Askeri Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Bu vahşet manzaraların ardından Paris Barış Konferansı'ndaki İtalyan heyetinin sunduğu raporda İzmir'in işgali hakkında şu görüşlere yer verilmişti. Yunanlılar 15 Mayıs'ta İzmir'e asker çıkarırken Müslümanlara karşı Rum halkının yardımıyla şiddet uyguladılar. Kışlaya kapatılan Türk birlikleri ve jandarması hiçbir direniş göstermedikleri halde ilk kurbanlar oldular. Subaylar soyuldu ve büyük kısmı katledildi. Barış Konferansı 18 Temmuz 1919 tarihli toplantısında Anadolu'ya Yunanlıların yaptığı kötülükleri incelemek üzere bir heyet göndermeye karar verdi. Amiral Bristol başkanlığındaki bu heyette İtalya'yı temsil eden General Dalolio, incelemelerinden sonra İstanbul'daki İtalya Yüksek Komiseri Felice Maissa'ya bir telgraf gönderir. General Dalolio telgrafında, Aydın vilayeti ve özellikle İzmir'de asayişin bozulmasının suçlusunun Yunanlılar ve İzmir'e mütarekenin 7. maddesine dayanarak birlik çıkarmasına izin veren müttefikler olduğunu belirtmiştir. İtalyan generalinin işaret ettiği şekilde ve dönemin kaynaklarına göre Bergama, Menemen, Bursa, Uşak ve Salihli'de de İzmir'dekinden daha pervasızca katliamlar yapılmış, insanlık suçları işlenmiştir. Ege bölgesi halkının maruz kaldığı bu vahşet İstanbul halkını ayağa kaldıran Sultanahmet mitingleri sürecini de beraberinde getirecekti. İlk miting 23 Mayıs'ta düzenlenecek ve Halide Edip'in tarihi hitabına sahne olacaktı. Anadolu ve İstanbul ahalisi İzmir'de yaşananların ardından direnişin tek yol olduğunun bilincine varıyordu. Bu esnada 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ayak basmış ve kongreler süreciyle Anadolu'yu uyandıracak yolculuğuna başlamıştı. Bu bölüme burada nokta koyarken ben Mehmet Kancı, yapımda görevli Murat Baran'la teknik ekipteki arkadaşlarım adına güzel bir hafta dilerim.
Kurtuluşa giden yol.